Merhaba, Trenden Bildiriyorum podcast serisinde istasyon istasyon dolaşmaya, konulardan konulara atlamaya, farklı farklı aslında yaklaşımları da dinlemeye devam ediyoruz. 47. bölümdeyiz, 47. istasyonda yine böyle farklı bir konuyla bir aradayız. Ankara Ekspresi'nin gece yolculuğunda İstanbul'a doğru ilerlerken bu kez hayatımızda hepimizin bir şekilde bir dönemde mutlaka deneyimlediği o evrensel acıya, kalp kırıklığına odaklanacağız. Aşkın en güzel hayallerle başladığı yerde ayrılığın bıraktığı o derin boşluk. Evet. Kathleen Murphy'nin What Happens to Your Brain When Someone Breaks Your Heart? Yani biri kalbinizi kırdığında beyninizde neler olur? Başlıklı yazısı bu zorlu süreçte beynimizde neler yaşandığını bilimsel bir bakış açısıyla ele alıyor. Bununla birlikte yeniden mutluluğu bulma yolunda bize rehberlik ediyor diyebiliriz. Olabildiğince tabii. Neyse. Bilimsel taraftan bu konuları ele almış birini bulunca hemen yapışıyorum. Benim en sevdiğim şeydir. Bu tarz böyle aşk beş konularına bilimsel taraftan yaklaşan insanlar bayılırım. O yüzden gelin bu duygusal yolculuğa birlikte çıkalım bilimin biraz da ışığı altında. Bu arada bu bölümü şöyle yapalım. Kalbi kırılmış ve yeniden umut arayan tüm dinleyicilerime ithaf ediyorum diye bir küçük araya girmiş olayım. Yazımızın orijinal dilindeki başlığı What Happens to Your Brain When Someone Breaks Your Heart? Biri kalbinizi kırdığında beyninizde neler oluyor? Yazarımız Kathleen Murphy, kendisinin güzel. Sıra dışı yazıları Medium üzerinde var. Şöyle biraz profile baktım, daha doğrusu yazılarının listesine. Keyifli, evet, bence takip edilesi hatta. Kathleen Murphy eşinin onu terk etmesinin ardından yaşadığı duygusal çöküntüyü ve bu süreçte beyninde meydana gelen kimyasal değişimleri kendi deneyimleri üzerinden anlatıyor. Yazar, kalp kırıklığının bir tür yoksunluk ve bağımlılık döngüsüne benzediğini belirtirken bilimsel araştırmalar içinde bunların ışığında bu durumun nedenlerini ve üstesinden gelme yollarını açıklamaya çalışmış. Kalp kırıklığı, yani evet, bu öyle bir acı ki sanki insanın içinde bir böyle bir cam kırılıyor, bir şey oluyor ve o keskin parçalar da ruhu kanatıyor. Yani böyle tanımlanabilir, biraz işte duygusal ya da şiirsel ifade etmek gerekirse, ama aslında şöyle bir şey var. Yani içeride bir sıkıntı var, bir şey var ve tanımlayamıyorsunuz. Tanımlayamamakla birlikte nereden geliyor, nasıl oluyor, ne oluyor, neyle bastırılabilir falan, tamamen flu bir dünya var. Bir yerlerden bir şekilde sizi rahatsız ediyor. Ama nerede olduğunu bile göremiyorsunuz. Acıyı da tanımlayamıyorsunuz. Sıkıntıyı da tanımlayamıyorsunuz. Böyle çorba olmuş, karman çorman bir şey ve sizi sürekli rahatsız ediyor. Ben öyle tanımlayayım. Ya da en azından bende böyle oluyor diyebilirim biraz. Yani belki bazıları için geceler uykusuz, günler anlamsız geçiyor olabilir. Ya da işte bunun versiyonu şeyler yaşanıyor olabilir. Ben de biraz dediğim gibi bu belirsizlikler, ki belirsizlik beni zaten huzursuz eder. Bir de bir acı, sıkıntı, belirsizliklerle beraber gelince evet biraz zor oluyor bu kalp kırıklıkları diyelim. Murphy'nin yazısı bu tarifsiz acının sadece duygusal bir tepki olmadığını, aynı zamanda beynimizde de somut değişikliklere yol açan biyolojik bir süreç olduğunu ortaya koyuyor. Bu bölümde bu karmaşık süreci anlamaya ve yeniden umuda tutunmak için neler yapabileceğimizi keşfetmeye çalışacağız. Ayrıca burada bahsettiğimiz kalp kırıklığını da sadece romantik ilişki bazında değil de insanlarla ilişkiniz, insanlarla birlikteliğiniz, insanlarla aslında yakınlığınız, o dostluk, arkadaşlık kısmında da karşılaştığınız o kalp kırıklığı, belki aile içerisinde. Umuyorum bundan hiçbiri sizin için geçerli değildir. Umuyorum böyle bir kalp kırıklığıyla da muhatap değilsinizdir, ama hani oldu ki öyle bir şey olursa diye ele alacağız. Yani sadece konu aşk meşk vesaire falan değil de aslında insanın bütün hayatı ile ilişkili olarak bence ele alınmalı. Murphy terk edilen beyin diye yazıya aslında başlıyor diyebiliriz. Eşi tarafından terk edildikten sonra yaşadığı fiziksel ve duygusal belirtileri madde bağımlılığından yoksunluk belirtilerine aslında benzetiyor. Ağlama nöbetleri, uyuşukluk, kaygı, sinirlilik, uykusuzluk, iştah kaybı Her şey daha ne kaldı? Neyse, yazar beyninin bazı kimyasallara aşırı dozda maruz kalırken bazılarından yoksun kaldığını ve bu durumun beynin doğal tepkisi olduğunu belirtiyor. Ayrıca terk edildikten uzun bir süre sonra bile rastgele bir işaretin, bir restoran, bir melodi, bir şaka benzeri, hani var ya şurası göz göze geldiğimiz yer, burası dizide durduğumuz yer falan. Türkçesi böyle bunun. Neyse, işte bu işaretin onu yeniden panik, kaygı ve gözyaşı sarmalına sokabildiğini anlatmış. Ve ayrılık sonrası yaşanan o şok ve şoklar. Dünya başınıza yıkılmış gibi hissedersiniz belki. Yani bilemiyorum. Çok öyle bu durumları da duygusal anlamda, yani aslında değişik günler çok yaşıyoruz ama hani romantik ilişki anlamında çok da yaşamış ya da bu sıkıntılara girmiş biri olmasam da İnsan ister istemez hayatının herhangi bir anında o terk edilmişliği ya da bir başınalığı ya da bir böyle ayrıldığı, koptuğu, bağının koptuğu anları yaşadı, yaşıyor. Hepiniz muhtemelen yaşadınız bir şekilde, öyle ya da böyle. Murphy'nin de dediği gibi bu sadece bir duygu değil ama adeta fiziksel bir yoksunluk hali. Yani beynimiz sevdiğimiz kişiye karşı kurduğu o güçlü bağı kaybetmenin etkisiyle alarm vermeye başlıyor. Anlaşılan bu şekilde işliyor işler. Her şey o kişiyi hatırlatıyor. En ufak bir detay bile o acıyı yeniden canlandırabiliyor. Yani bir yerlerden sürekli aslında o konuya doğru tekrar tekrar dönesimiz var. Yani böyle bir durumdayız ve bu durum beynimizin o kişiye ne kadar bağlandığını ve bu bağın kopmasının ne kadar travmatik olabileceğini gösteriyor. Yani yazıdan anladığımız bu şekilde aslında. Murphy biraz tehlikeli bir laf etmiş ve diyor ki aşk bir uyuşturucudur. Murphy biyolojik antropolog Helen Fisher'ın araştırmasına atıfta bulunarak romantik aşkın karşılıklı olsun ya da olmasın basit bir duygu olmadığını, beyin kimyasalları tarafından tetiklenen bir insan dürtüsü olduğunu belirtiyor. Fisher'ın MRI görüntüleme çalışmaları, aşık olan ve kokain veya opioidlere bağımlı olan kişilerin beyinlerinde aynı aktivite seviyelerini gösteriyor. İşler giderek karıştı. Neyse, evet. Dönelim, devam edelim yazıya. Helen Fisher'ın aşkın karşılık bulduğunda olumlu bir bağımlılık, karşılık bulmadığında ise felaket derecede olumsuz bir bağımlılık olduğunu aslında belirttiğini söylüyor Murphy. Buraya da atıfta bulunmuş. Merak ettim bu yazıyı. Daha doğrusu bu akademik çalışmayı. Helen Fisher'ın araştırmasında bir incelemek lazım. Aşkın o karşı konulmaz çekimi, yani o yoğun arzu. Fisher'ın araştırması bu duyguların beynimizde tıpkı bir uyuşturucu gibi etki yarattığını ortaya koyuyor. Dopamin, oksitosin gibi hormonlar bizi sevdiğimiz kişiye karşı güçlü bir bağla bağlıyor. Ayrılık gerçekleştiğinde ise bu kimyasal dengeler alt üst oluyor ve beynimiz adeta bir yoksunluk krizi yaşıyor. Bu bilimsel gerçeklik, kalp kırıklığının neden bu kadar derin ve kontrol edilemez bir acı verdiğini anlamamıza yardımcı oluyor diyebiliriz aslında. Yani baktığımızda aslında yani aşk aslında beraberinde bir sürü bağımlılıkları da, bir sürü hormonal anlamda bizi tetikleyen unsuru da beraberinde getiriyor. Tamam, güzel ama olmadığında işte yani işler biraz sarpa sarıyor. Murphy Fisher'ın alıntılarına devam ediyor. Daha doğrusu Fisher'dan alıntılara devam ediyor ve hayatı geri kazanmak diye bir bölümle devam etmiş. Fisher'ın Neden Severiz? Romantik Aşkın Doğası ve Kimyası adlı kitabından yola çıkarak sağlıksız bir aşk bağımlılığından kurtulmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Fisher'ın önerileri arasında sevgiliye ait tüm kanıtları ortadan kaldırmak, meditasyon yapmak, obsesif düşünmeyi durdurmak, meşgul kalmak, egzersiz yapmak, gülümsemeye çalışmak ve gerekirse antidepresanlar hakkında doktorlarla konuşmak yer alıyor. Fisher'ın sözleriyle bazı muhteşem sabahlarda acıtan partnerinizi bir hafta veya daha uzun süredir düşünmediğinizi fark edeceksiniz. Düşmanınız artık kafanızda barınmıyor olacak. İlginç bir cümle. Kalp kırıklığı bir kayıp ve bir yas sürecidir. Ama bu sürecin sonsuza kadar sürmesi de gerekmez. Fisher'ın da dediği gibi bu sağlıksız bağımlılıktan kurtulmak bizim elimizde. Kendimize zaman tanımak, acımızı yaşamak ama aynı zamanda yeniden hayata tutunmak için çaba göstermek önemlidir. Murphy ve Fisher'ın önerileri bu zorlu süreçte bize yol gösterecek değerli ipuçları sunuyor aslında. Unutmayalım ki her karanlığın ardından bir aydınlık vardır diye bir klişe var ya. Yani evet, aslında bu bir klişedir ama gerçekliği de çok yüksek, yani bunu da göz ardı etmemek gerekiyor. Ve zaman gerçekten de çok büyük bir şifacı. Yani bu anlamda da önemli bir unsur. Bir şeyler için acele etmememiz gerektiğini bir önceki bölümde konuşmuştuk zaten. Burada da geçerli bu. Acele etmeyin. Zamanla yavaş yavaş zaten bir şeyler bir oturacak, belki kendini bulacaktır. Ama burada özellikle Fisher'ın bahsettiği şeylerden bazı noktalara ben çok katılmıyorum. Yani benim görüşümde ya da nasıl diyeyim, benim aslında zihnimin çalışma sistematiğiyle de alakalı, belki herkes için geçerli değil herhalde. Ama ben bir şeyleri unutmayı sevmiyorum, tercih etmiyorum. Daha doğrusu bu tarz, yani duygusal anlamda bağ kurduğum konularda bir şeyleri unutmayı tercih etmiyorum. Çünkü bir şeyleri unutuyor olmak, yok saymak bence beni daha savunmasız da kılabiliyor. Hazırlıksız yakalanmama da sebep olabiliyor. Aslında ben bu yüzden işte bu bir yerlere gidip bir yerlerde geçmişte işte bir şekilde güzel anlar yaşadığınız bir yeri, sıkıntılı durum içerisinde olduğunuz kişiyle ya da kişilerle, daha önce birlikte böyle güzel vakit geçirdiğiniz arkadaşlarınızla, illa dediğim gibi romantik ilişki olmak zorunda değil, arkadaşlarınızla birlikte yaptığınız aktiviteler, bunlardan geri kalmak ya da bunları göz ardı etmeye çalışmak, bunları unutmaya çalışmak bence sağlıksız geliyor. Yani ben üzerine gitmeyi ya da bunlarla yaşamayı öğrenmeyi tercih ediyorum. Yani ve hep örnekler olarak, daha önce sanırım bir bölümde daha kullanmıştım bunu. Bir şeyleri, varlığını artık normalleştirerek yaşamak. John Nash'in Beautiful Mind filminde, John Nash'in tam böyle son sahnede, çok da spoiler vermiş olmayayım ama bir şeyi var. Yani sözü var. Onu, birisi ona sorduğunda işte onları hala görüyor musunuz diye şöyle bakıp göz göze gelip evet diyor ve onların hayatına devam ediyor. Yani onların orada olduğu ile barışmış. Yaşadıklarıyla barışmış. Tecrübeleriyle barışmış. Anılarıyla barışmış. Bence böyle olmak gerekiyor. Bence birisi sizi kırdığında ya da gönlünüzü bir şekilde bulan, yani gönlünüzü biraz sıkıntıya soktuğunda, sizi mutsuz ettiğinde, bu tarz durumlar olduğunda evet tabii ki canınız sıkılır, tabii ki keyfiniz kaçar, mutlaka bunların hepsi olacak. Ama bence bunlar olduğunda, öyle bir durum olduğunda şu daha doğru geliyor bana: bir şekilde orada yaşananları unutmaya çalışmak yerine varlıklarıyla barışmak. Varlıklarıyla barışıp yeri geldiğinde, hatta ben şey diyorum, o anılarınızı bir kutuya koyun bence. Kutuda bir yerde dursunlar. Sonra mesela hatta onu da bir odanın içerisine koyun zihninizde. Odayı da kapatın. Sonra canınız sıkıldığında ya da bir şarkı dinlediğinizde, bir şeyler aklınıza geldiğinde dönün, o odaya gidin. Kapıyı kapatın, kutuyu açın, sabaha kadar ağlayın. Sabaha kadar canınız sıkın. Keyfiniz kaçsın vesaire, bir şeyler olsun. O anı tekrar, evet o sıkıntıyı yaşayın, tamam sorun yok. Ama daha sonra yine etrafı toparlayın. Kutunun içerisine bütün her şeyi koyun. Kutuyu kapatın. Kapıyı açıp dışarıya çıkıp kapıyı tekrardan kapatın ve hayatınıza devam edin. Her şeyin üzerine o sıkıntıları sirayet ettirdiğinizde, her yere dokunduğunda, bulaştığında, her şey böyle bulaşmış bir şekilde, sıkıntılı bir şekilde bir hale geldiğinde, evet bunu yönetmek çok zor. O yüzden toparlayın her şeyi bir yere. Bir özel alanınız olsun, orada onu yaşayın. Yaşamaya da devam edin bence, yok saymayın da. Yani bunu birazcık ben böyle yaşamayı tercih ediyorum. Ama tabii herkesin yaşantısı farklı, zihninin çalışma sistematiği farklı. Ama önemli olan nokta bir şekilde kalp kırıklığı, bu sıkıntılı durumlar, yaz süreçleri. Bunları atlatmak önemli. Ama bunu atlatmak için de bir yol çizmek gerekiyor. Bir strateji ortaya koymak gerekiyor. Bu da artık sizin kendinizi tanımanızla ilgili. Ve evet, böylece kalp kırıldığında beynimizde ne olur? Yeniden mutluluğu bulmak başlıklı bölümümüzün sonuna geldik. Yine bir önceki bölümde de olduğu gibi biraz çenemin düştüğü bir bölümdü. Daha da uzun konuşurdum ama yani mümkün mertebe biraz daha kısa kesmeye çalıştım. Çok uzun bir bölüm olmasın diye. Ama kalp kırıklığı önemli. Kalp kırıklığının yönetilmesi daha da önemli. Kalbimiz tabii ki kırılmasın. Kimse üzmesin bizi. Biz de kimseyi üzmeyelim. Ama dünya böyle işlemiyor. Yani hayat böyle bir şey değil. Doğal olarak çektikçe, itmek ittikçe bir şeylerin çekilmesi falan böyle karşılıklı bir şekilde yaşanan bir dünya olduğu için yani maalesef kalp kırıklığı da kaçınılmaz bir noktada. Ama yani bunu nasıl yöneteceğimiz kısmı en önemlisi ve farkındalığımız aslında en önemlisi diye düşünüyorum. Bu bölümde biraz bunlar üzerinden ilerlemeye çalıştık. Kalp kırıklığının beynimizdeki etkilerini bilimsel bir bakış açısıyla da hafif hafif ucundan kıyısından incelemeye çalıştık ve yeniden mutluluğu bulma yolunda neler yapabileceğimizi de ufaktan konuştuk aslında. Biraz benim çenemine düştüğü bir bölüm oldu orası ve yani bir şeyler anlatmaya çalıştım en azından kendi bakış açımla ve umarım bu yolculuk kalbi kırık olan tüm dinleyicilerime bir nebze olsun umut ve rehberlik sunmuştur. Ya da en azından bir bakış açısı sunmuştur. Umudum o yönde. Neyse, tren Eskişehir'e doğru yaklaşıyor ve ben bir sonraki bölüm için hazırlıklar yapmaya devam edeceğim. Siz bir sonraki bölüme kadar elinizden geldiğince hayatınızda böyle keyifli anlarınızı bol tutmaya tabii ki çalışın. Ancak mümkün mertebe keyifli her şey keyifli gitmese de bir şekilde kendinize dikkat etmeye çalışın ve zamanında bir şekilde bir şeylere ilaç olduğunu, eğer canınız sıkan bir şeyler olursa acele etmemeyi ve eğer bazı şeyler canınızı sıkar, keyfinizi kaçırır, hayatınızı zorlaştırırsa da bunlarla mücadele etmek için bunları yok saymak yerine bunları birazcık şöyle bir yerlere toparlayıp siz şurada dağılmadan durun bir yerlerde deyip orada mümkün mertebe hayatınızdaki başka şeylerle bu kalp kırıklıklarını ilişkilendirmeden izole etmeye çalışarak gününüzü geçirmeye çalışın. Kendinize dikkat edin. Hoşça kalın.